Ayrım 23, El Greco'ya mektup, Nikos Kazantzakis, sayfa 291. Ertesi gün Agapios ve ressam Peder Pahamios'la birlikte Musa'nın yüz yüze gelip Tanrı'yı gördüğü dimdik bir kale olan Aziz Tepe'ye çıktık. Sert tepe çizgisi karşıdan bir vahşi köyünün yelesine benziyordu. Kutsal kitap, otlar, sürüler ve peynirlerle dolu öbür dağları neden hesaba katıyorsunuz diyor. Gerçek olan bir tek dağ vardır, Tanrı'nın indiği ve üzerinde oturduğu Sina Dağı. İsrail'in korkunç şeyhi Yehova, İbranilerin bu Olimpios'u üzerinde oturur. Onun ateş gibi olan tepesinde oturur ve damdan duman çıkar. Ona kimse dokunmasın, yüzüne kimse bakmasın. Kim bakarsa ölür. Yehova ateşle yaşar. İbraniler onun yediği her şeyi, Yehova da onları yer, hepsinden çok İbrani çocuklarını yer. Dağın eteğinden tepesine kadar olan 300 bin basamağı çıkıyoruz. Kaya üstüne açılmış alçak bir kemerli kapıyı geçiyoruz. Burada insanlar zirveye dokunmaktan korktuklarından bir ruhani oturur, günahlarını çıkarırmış. Efendinin dağına kim çıkarsa ellerinin temiz, yüreğinin masum olması gerekliydi. Aksi halde zirve onu öldürür. Bugün kapı haraptır. Kirli eller ve günahkar yürekler korkmadan gelebilir buraya. Zirve artık öldürmüyor, geçiyoruz. Daha yukarıda İlyas peygamberin büyük hayali gördüğü mağara var. O mağaraya girince Tanrı'nın sesi gürlemiş. Yarın dışarı çık ve efendinin karşısında dur. Tepende şiddetli bir rüzgar esecek, dağı parçalayacak ve taşları ufalayacak. Ama efendi içeride olmayacak. Rüzgardan sonra deprem başlayacak. Ama efendi içeride olmayacak. Büyük bir ateş fışkıracak ama Tanrı içeride olmayacak ve ateşten sonra hafif, tatlı, serin bir rüzgar esecek. Efendi orada olacak. Ruh böyle gelir. Rüzgardan, depremden, ateşten sonra hafif, tatlı, serin bir rüzgar. Yine böyle gelecek. Bunca kuşaktan sonra hafif, tatlı bir rüzgar esecek. Biraz daha yukarıda Pahamios durdu ve bize bir kayayı gösterdi. İbraniler Amalekilerle savaşırken Musa burada duruyordu. Ellerini havada tuttukça İbraniler galip gelmekteydi. Yorulup indirdiği zaman da İbraniler tabanları yağlıyorlardı. Bunun üzerine iki aziz olan Amon ile Or, Musa'nın ellerini havada tuttular. Ta ki bütün düşmanlar kılıçtan geçirilene kadar. Pahamios'un yalın ruhunda tüm bu efsaneler anlam kazanıyor. Şaşkın gözlerle kutsal canavarlar hakkında masal dinler gibi dinliyor. Sanki kükreyen dağlar her iyi yürekli insana görünebilir. İnce, kuru, gençlere özgü bir atikliği olan Peder Agapios önden gidiyor, konuşmuyordu. Herhalde Pahamios'un konuşmaları hoşuna gitmiyordu da onun için önde yürümekteydi. Kutsal tepeye ayak bastığımızda yüreğim hopladı. Yüreğim hiçbir zaman böylesine trajik ve olağanüstü bir manzaranın hazzını tatmamıştı. Aşağıda koyu mavi dağlarıyla kayalık Arabistan, ötede mutlu Arabistan ve firuzeler gibi ışıldayan deniz, doğuda çöl, güneşin altında buğulanıyordu ve geride, uzakta Afrika'nın dağları. Burada diye düşündüm, umutsuz ya da gururlu her yürek son mutluluğa kavuşur. Zirvedeki küçük kiliseye girdik. Pahamios tırnaklarıyla duvarları kazıyor, eski duvar yazısı kalıntılarını bulmaya çalışıyor. Muzaffer bir edayla penceredeki küçük Bizans sütunlarını gösteriyor. Ruhul Kudüs'ü temsil eden gagaları bitişmiş iki Bizans güvercinini göreyim diye kasıla kasıla beni çağırıyordu. Eski hayatı bulmaya, yeniden canlandırmaya çabalıyor, geçmiş günlerin geçip gitmesine imkan vermek istemiyordu. Tanrı'nın doymak bilmez bir ateş gibi indiği bu zirvede bu kurcalayıcı ruh bana huzursuzluk veriyordu. Keşişe döndüm. Peder Pahamios dedim. Tanrı'yı nasıl hayal edersin? Meraklı bir gözle bana baktı, biraz düşündü. Çocuklarını seven bir baba gibi dedi. Utanmıyor musun diye bağırdım. Sina Dağı'nın tepesinde Tanrı için böyle konuşmaya cesaret ediyorsun ha? Sen kutsal kitabı okumuyor musun? Tanrı yanan ateştir. Bunu neden bana söylüyorsun? Bütün geçmişi bırakasın da o yaksın diye. Tanrı'nın ateşini izle Pahamios, külünü toplama. Sonunda Peder Agapios konuştu. Beni dinlerseniz Tanrı'nın ne olduğunu kurcalamayın. Ateşe dokunma yanarsın, Tanrı'yı görmek isteme kör olursun. Sırtında taşıdığı heybeyi açtı, pişmiş iki güvercin, iki istakoz, ceviz, hurma, bir susak dolusu hurma rakısı ve büyük bir buğday ekmeği çıkardı. Buyurun yiyelim. Acıktığımızı hatırladık. Bir eşiğin üzerine kurulduk. Burada Musa'nın ayak bastığı yerde ayağının izi varmış. Küçük bir çocuğun tabutu kadar bir şey. Pahamios öpüşen taştan güvercinleri unuttu ve hırsla pişmiş güvercinlere saldırdı. Bir insanın gözlerini, ellerini ve dişlerini bu kadar hızla çalıştırdığını nadiren görmüşümdür. Artan tüm kemikleri önüne yığarak yalıyordu. Ben gülerek, güvercinler dirildi peder Pahamios dedim. Kiliseye gir, artık içeride olmadıklarını görürsün. Pahamios, neden gülüyorsun dedi, her şey olabilir. Bu keşişin oburluğundan hiç hoşlanmayan Agapios, dedi, Ruhul Kudüs güvercin olsaydı onu da yerdin ya. Peder Agapios istavroz çıkardı, çöle baktı, içini çekti. Yaşlı olmasına rağmen bu kadar atiklikle dağıtırmanan bu ciddi keşişin kim olduğunu şiddetle merak ederek, neden içini çekiyorsun Peder Agapios dedim. Nasıl iç çekmeyeyim oğlum diye yanıt verdi. Ellerim ayaklarım çamur içinde, yüreğim de. Ve artık Tanrı'nın huzuruna çıkma saati yaklaştı. Hangi ellerle, hangi ayaklar ve hangi yüzle? Ellerim kan içinde, ayaklarım çamur içinde. Kim temizleyecek onları? Pahamios onu teselli etmek için, İsa peder Agapios, İsa dedi. Bunu yapmayacaksa dünyaya niçin indi? İsa'cığım de ona, işte ellerim, işte ayaklarım, yıka onları. Güldüm. Tanrı'nın işi bu mu? Ellerimizi, ayaklarımızı yıkamak mı yani? Pahamios incinmiş bir halde sordu. Neden gülüyorsun? İzin verirsen peder Pahamios dedim, sana bir kıyaslamayla yanıt vereceğim. Bir zamanlar Arabistan'da çok kötü bir kral varmış. Her sabah gün doğmadan uşaklarını toplar ve sözde güneşin doğmasına izin vermeden onları işe başlatmazmış. Bir gün ihtiyar bir bilge yanına sokulmuş ve güneşin senin emrini beklemediğini bilmiyor musun demiş. Biliyorum ihtiyar bilge, biliyorum ama ben aracılık etmezsem Tanrı nasıl bir şey olurdu? Şimdi anladın mı peder Pahamios? Pahamios, ben konuşurken üzerinde bir parça et olan küçük bir kemik bulmuş, onu geveliyordu. Soruma yanıt vermedi. Sözü değiştirmiş olmak için Agapios'a döndüm. Nasıl keşiş oldun peder Agapios? Nasıl mı oldum? Ben istemiyordum, Tanrı istiyordu. 20 yaşıma geldiğimde keşiş olma isteğine kapıldım. Ama şeytan önüme engeller çıkarıyordu. Ne gibi engeller diyeceksin? Şey işte, işlerim yolunda gidiyordu, para kazanıyordum. Ve para kazanmak ne demektir bilir misin? Tanrı'yı unutmak demektir. Müteahhittim. Köprüler, evler, yollar yapıyordum. Kürekle para kazanıyordum. Paramı kaybedince diyordum, gidip keşiş olacağım. Tanrı bana acıdı, borsada oynadım, elimde ne var ne yok hepsini kaybettim. Şükürler olsun Tanrı'ya dedim, ipi koparıp kaçtım. Nasıl balonun ipini keserler de balon gökyüzüne yükselir, ben de dünyadan öyle kaçtım işte. Solgun yüzü kızardı, dünyadan kurtulduğunu hatırlayıp sevindi. Ve buraya geldim, nereye gideceğimi bilmiyordum. Tanrı elimden tutup beni buraya getirdi, şükürler olsun ona. Geldim, henüz gücüm vardı, şimdi bakma. Yaşlandım, eridim, kuru üzüm gibi buruştum. Ama o zaman daha kanım kaynıyordu, ellerimi kavuşturup duramazdım. İbadet bana yetmiyordu, çalışmaya koyuldum, yollar yapıyordum. Geçtiğimiz bütün yollar benimdir, yol yaparım, benim görevim budur, bunun için doğmuşum. Cennete gidersem kendi yaptığım yollardan gideceğim. Kendi umuduyla alay etmek istercesine güldü. Puf, cennet, cennete böyle mi girerler? Bir battaniyeye sarılmış, fazla yemekten horlayarak yarı uyumuş olan Pahamios, Agapios'un son sözlerini duydu. Tatlı bir sesle, ''Gireceksin Agapios, gireceksin'' dedi, ''Üzülme.'' Agapios güldü. ''Tabii senin keyfin yerinde, korkmuyorsun. Elinde küçük bir fırçayla boyalar var. Cennetin resmini yapıp içine giriyorsun. Ama bir de bana sor. Ben, çek bakalım metreyi. Cennetin kapısına kadar yol yapmalıyım. Yoksa giremem. Herkes yaptığı işe göre.'' Bana döndü, ya sen diye sordu. Yanıt verdim. Ben girdim bile. Ben cenneti yüksek bir dağ ve tepesinde küçük bir kilise olarak tasarlıyorum. Küçük kilisenin dışında bir eşik, eşiğin üstünde pişmiş güvercinler, ceviz, hurmalar ve hurma rakısı dolu bir susakla yanımda kendileriyle cennetten söz ettiğimiz iki insan. Fakat Pahamios tir tir titriyordu. Sıkıca battaniyeye sarındı, ayağa kalktı, dudakları morarmıştı, eğildi, susağı aldı, biraz rakı kalmıştı, onu içti. İsa aşkına kalkın gidelim dedi, burada donacağız ve yokuştan aşağı inmeye başladı. Geceleyin hücremde yalnız başıma çölün manzarasını kafamda tutarak eski ahitin sayfalarını çeviriyordum. Muhakkak ki çölde kimse oturmuyor. Yalnızca o ve o affetmiyor, gülümsemiyor, acımıyor. Çölün güçlerinin arasında paniğe kapılmak yok, susuzluk, açlık ve bitkinlik de ona ait değil. O ne de aç bir aslan ve ölüm. O tanrıdır. Ateşli ve yakıcı çalının yani eski ahitin sayfalarını çeviriyor ve Yehova geçsin diye dağlar arasında açılan korkunç yarağa ben giriyormuşum gibime geliyordu. Kutsal kitap, çullara sarılmış kuyruklu şeytanların uluduğu ve peygamberlerin tırmanıp indiği çok zirveli bir dağ silsilesiydi sanki. Ve ben, kutsal kitabın sayfalarını çevirerek eğilmiş bir halde zirveden zirveye sıçrarken, bir zamanlar insanların istememesine rağmen Tanrı'nın kral yapmak üzere seçtiği güzel gözlü, kızıl saçlı delikanlı hakkında ihtirasla konuşan genç kızı düşündüm. Karşı koyan ve Tanrı'nın elinde topaç gibi dönen yaşlı peygamber Samuel, yüreğimi acıyla doldurdu. Yüreğimi hafifletmek için kağıt alıp yazmaya koyuldum. Bu gösterişli yolla artık acılarımı defetmeyi öğrenmiştim. Deri kuşağı ve alacalı çullarıyla yaşlı peygamber aşağıda kente bakıyor ve efendinin bağırışını duymuyordu. Güneş göğün tepesinde bir diken gibi duruyor ve aşağıda Karmel'in taşları arasına kılıç gibi dalları olan palmiyelerle olgunlaşmış, dikenli yaban incirleriyle sıkışık, basık ve günahkar gömütleri uğulduyordu. Tanrı'nın yüksek sesi yeniden duyuldu. ''Samuel, Samuel, sadık kulum, yaşlandığında beni duymuyor musun?'' Samuel silkindi, sık kaşları kızgınlıkla çatıldı, sivri uçlu sakalları dalgalandı ve kulakları deniz kabukları gibi oynadı. Lanet, zapt edilemeyen bir kısrak gibi içinde kişnedi. Gülen, şarkı söyleyen ve arı yuvası gibi uğulduyan kentin üzerine iskeletleşmiş kolunu uzatarak kükredi. Lanet olsun, semanın yüzünü bulandıran atsız fedakarlıklara, tahttan alınlarını taşlara vuran kadına lanet olsun. ''Efendim, efendim, bronz avucunun içinde yıldırımlar söndü mü, kralımızın bedenine kutsal bir hastalık mı üflediğinde yere düşüp salyangoz gibi köpürüyor ve kaplumbağa gibi tıslıyor? Neden, neden, ne yaptı sana? Soruyorum, yanıt ver. Öyleyse, adilsen eğer, bütün insanların üzerine ölüm saç, insanların belinden spermayı sök ve taşların üzerinde ez.'' Efendi üçüncü kez uğuldadı. ''Samuel, Samuel, sus da sesimi duy.'' Peygamberin bedeni titremeye başladı. Tanrı'ya verilen kurbanların kesildiği kanlı kayaya yaslanınca efendinin üç seslenişini birden duydu. Ellerini havaya kaldırdı. "Efendim," diye bağırdı. "Ben buradayım. Samuel, testini peygamber yağıyla doldur ve Betlehem'e git." Eskiden Türkçesi Beytüllahim idi. Arapçası Beytlahm'dır. Lut Gölü'nün batısındadır. Uzaktır. 100 yıl hizmetinde yeri dövmekten ayaklarım çürüdü. Başkasının sırtına bin efendim. Ben artık yapamıyorum. Tenle konuşmuyorum ben. Ondan nefret ederim. Ona dokunmam. Samuel'le konuşuyorum. Söyle efendim, buradayım. Samuel, testini peygamber yağıyla doldur ve Betlehem'e git. Ağzını kapalı tut. Kimseyle dostluk etme ve Yeşaya'nın kapısını çal. Ben hiçbir zaman Betlehem'e gitmedim. Yeşaya'nın evini nasıl bulurum? Onu bir parmak kanla işaretledim ben. Yeşaya'nın kapısını çal, 7 oğlundan birini seç. Hangisini efendim? Gözlerim bulanık, iyi göremiyorum artık. Onunla karşılaşınca yüreğin dana gibi böğürecek. Onu seçersin. Saçlarını arala, kafasının tepesini bul, ona Yudeyalıların krallığını sür. Ben söylüyorum. Ama bunu Saul öğrenir, dönüşte bana tuzak kurup öldürür. Bana ne? Kullarımın hayatını hiçbir zaman hesaplamadım ben. Git. Gitmem. Yüzündeki teri sil. Çenelerini sık da birbirlerine çarpmasın ve efendinle öyle konuş. Kekelemiyorum, gitmem dedim. Daha yavaş konuş. Korkarmış gibi bağırıyorsun. Niçin gitmezsin? Samuel tenezzül etsin de yanıt versin. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Sevgi bırakmıyor beni. Saul'ü ben Yudeyalıların kralı yaptım. Onu oğullarımdan çok sevdim. Soluk dudaklarının arasına ruhumu üfürdüm. Peygamber soluğuydu bu. Onu benim soluğum ululadı. O benim tenim ve ruhumdur. Ona ihanet etmem. Neden sustun? Samuel'in yüreği bu kadar çabuk mu boşaldı? Sen kadiri mutlaksın efendim. Benimle oynama, öldür beni. Başka bir şey yapamazsın. Samuel'in gözleri kanla doldu, kayaya tutundu, bekliyordu. İçinde yüreği yine böğürdü. Öldür beni, öldür beni. Bu kez efendinin sesi tatlı, yalvarırmış gibi duyuldu. Samuel. Fakat yaşlı peygamber giderek sertleşiyordu. Öldür beni, başka bir şey yapamazsın, öldür beni. Kimse yanıt vermedi. Öğle vakti geçti. Güneş batmaya yüz tuttu. Çok esmer, çıplak ayaklı bir erkek çocuğu patikada göründü. Uçurumun kenarına yaklaşıyormuş gibi korkuyla peygambere yaklaşıyordu. Kayanın dibine hurma, bal ve ekmekle küçük bir testi sudan ibaret peygamber yemeğini bıraktı ve hızla uzaklaştı. Soluğunu tutarak kente indi, baba evinin bodrumuna daldı. Anası eğilip onu kucakladı. ''Hala mı?'' diye sordu. Sesi titriyordu. ''Hala mı?'' Çocuk yanıt verdi. Hala efendiyle hala mücadele ediyor. Güneş dağın ardında kayboldu. Akşam yıldızı günahkar kentin tepesinde yangın tohumu gibi sallandı. Solgun benizli bir kadın kafesin arkasından onu görerek haykırdı. Şimdi düşüp dünyayı yakacak. Yıldızlar peygamberin uzun saçları üzerine döküldü. Oynaşıyor, kıvılcımlanıyor ve görünmez bir çarka boyun eğerek dönüyorlardı. Peygamberse onların arasında duruyor ve titriyordu. Yıldızlar saçlarının arasına giriyor, şakakları iri bir bağırsak gibi atıyordu. Sabaha doğru fısıldadı. ''Efendim, efendim.'' Ve ağzından başka bir ses çıkaramadı. Testiyi asılı olduğu yerden aldı, içine peygamber yağını doldurdu. Budaklı bastonunu avuçladı ve kendini aşağı bıraktı. Ayaklarında kanatlar bitmişti ve beyaz sakallarında ter damlaları yıldızlar gibi parlıyordu. İlk evin önünde oynayan iki çocuk, peygamberin alaca çulları ve yeşil sarayıyla karşılaşınca yola koyulup bağırmaya başladılar. ''Geliyor, geliyor!'' Köpekler kuyruklarını bacaklarının arasına sokmuş halde köşelere büzüldüler ve bir deve boynunu yere sürterek böğürdü. Kentin bir ucundan öteki ucuna şiddetli bir rüzgar gelip geçti. Kapılar çarpıyor, analar bağırarak çocuklarını sokaklardan topluyordu. Samuel sopasını taşlara vuruyor ve geçerken büyük adımlar atıyordu. ''Sanki insanları tehdit eden bir savaşım ben.'' diye mırıldandı. ''Cüzdanmışım, efendiymişim gibi.'' Uzun değnekli iki çoban patikada göründü ve peygamberi görür görmez yere yattılar. ''Efendim beni koru da başlarına izeyim. Efendim yüreğimle konuş, hazırım.'' İçinde hiçbir ses duymadı, insan tohumuna lanet okuyarak ağır ağır geçti. Güneşte yanıyor ve ayaklarının altından tozlar yükselerek onu bulut gibi sarıyordu. Susadı. ''Efendim'' diye bağırdı. ''Bana içecek bir şey ver.'' Yanında su şırıltısı gibi hafif bir ses yanıt verdi. İç döndü, bir kaya yarığından su damladığını ve bunun bir çukurda biriktiğini gördü. Eğildi, sakallarını araladı ve ağzını suya dayadı. Serinlik tabanlarına kadar indi ve yaşlı kemikleri gıcırdadı. Tekrar yola koyuldu. Güneş battı. Bir hurma ağacının kökü yönünde yattı ve uyudu. Çakallar etrafına toplandı, kokusunu alıp korku içinde kaçtılar. Yıldızlar tepesine kılıçlar gibi asıldı. Şafak sökerken uyandı ve tekrar yola koyuldu. Üçüncü günü dağ açıldı, ova göründü. Besili ve ağır hareketli yeşil pullu bir yılan gibi Ürdün ırmağı parıldadı. Üç gün daha geçti ve birden hurma ağaçlarının arasında bembeyaz evler ışıldadı. Peygamberin başı üzerinden bir güvercin sürüsü geçti, bir an durakladı, sonra birden korkuyla Betlehem'e doğru fırladı. Kalenin halklara ayrılmış ağır kokulu, kör ve cüzdanlı dilencilerin bulunduğu büyük kuzey kapısında yaşlılar peygamberi ayakta bekliyor, titriyor ve alçak sesle fısıldaşıyorlardı. Köye cüzdan gelecek, Efendimiz yalnız yaratıklarını ezmek için yere iner. En yaşlıları yüreği burkularak bir adım ilerledi. ''Onunla ben konuşacağım.'' dedi. Peygamber bir toz bulutunun ortasında geldi. Çulları savaşta yırtılmış bayrak gibi rüzgarda sallanıyordu. ''Barış mı, katliam mı, ne getiriyorsun bize?'' Peygamber ellerini uzatarak yanıt verdi. ''Barış, evlerinize gidin, yolu boşaltın. Yalnız başıma geçmek istiyorum.'' Yollar boşaldı, kapılar kapandı. Samuel yürüyerek kapılara yakından bakıp yoklayarak köyü geçti. Köyün öbür ucunda son evde kapının üstüne parmakla sürülmüş kanı fark etti. Kapıyı vurdu. Bütün ev sarsıldı ve ihtiyar Yeşaya kapıyı açmak için korkuyla ayağa kalktı. ''İhtiyar Yeşaya, evine barış dolsun, yedi oğlun sağ olsun, gelinlerin erkek çocuk doğursun, Efendimiz seninle beraberdir.'' Yeşaya alt çenesi titreyerek ''Onun dilediği olsun'' diye karşılık verdi. Bir erkek göründü ve kapıyı doldurdu. Samuel döndü, onu gördü ve gözleri güldü. Kıvırcık siyah saçlı, orman gibi kıllı, geniş göğüslü, bronz sütunlar gibi sağlam bacaklı bir devdi. Yeşaya onu gururla süzerek, "Büyük oğlum Eliav," dedi. Samuel susuyor, yüreğinin böğürmesini bekliyordu. Aklından, "Bu olmalı," diyordu. "Sağlam budur. Neden konuşmuyorsun efendim?" Uzun süre bekledi, korkunç ses birden içinde boşandı. "Ne mırıldanıyorsun? Ruhum ondan hoşlandı mı? Ben istemiyorum onu. Yüreğini araştırıyor, belini kurcalıyor, kemiklerinin içindeki iliği tartıyorum. İstemiyorum onu." Samuel dudakları solarak emir verdi. "İkinci oğlunu getir." İkinci oğul geldi ama peygamberin yüreği kıpırdamadı. İçi hareketsiz kaldı. Altı oğul birer birer sıradan geçti. Peygamber dudaklarına, alınlarına, kaşlarına baktı. Dizlerini, bellerini yokladı. "Bu değil, bu değil, bu değil," diye böğürüyordu. Bitkin bir halde eşiğe yığıldı, kızmış bir halde bağırdı. "Efendim, beni aldattın. Hileci ve merhametsizsin ve insana acımıyorsun. Çık ortaya, seni ben çağırıyorum, Samuel. Neden konuşmuyorsun?" Yeşaya heyecanlı bir halde yaklaştı. "En küçüğü kaldı," dedi. "Davut koyunları otlatıyor. Adam gönder de çağırt." Baba, "Eliav," dedi. "Git de kardeşini çağır." Eliav kaşlarını çattı, ihtiyar korktu ve ikinci oğluna, "Aminabat," dedi. "Git de kardeşini çağır." Ama o da reddetti, hepsi reddettiler. Samuel eşikten kalktı. "Kapıyı açın, ben kendim gideceğim." İhtiyar, "Tanıman için onu tarif etmemi istiyor musun?" dedi. "Hayır, anasıyla babasından önce tanıdım ben onu." Peygamber lanet okuyarak taşlara çarpa çarpa, "İstemiyorum, istemiyorum," diye bağırarak dağın yolunu tuttu, ilerliyordu. Ve ayakta, koyunların ortasında başı yansılar yapan güneş gibi parıldayan delikanlıyı görür görmez durdu Samuel. Yüreği dana gibi böğürdü. Davet eden bir sesle bağırdı. "Davut, yaklaş." Davut yanıt verdi. "Sen yaklaş, koyunlarımı bırakamam ben." Samuel heyecanla yaklaşırken homurdandı. "Odur, odur." Yaklaştı, delikanlıyı omzundan tuttu, sırtını yoğurdu, baldırlarını yokladı. Tekrar başına döndü. Delikanlı kızarak başını silkti. "Kimsin sen, neden yokluyorsun beni?" "Ben Samuel'im, Tanrı'nın kulu. O git der, ben giderim. Bağır der, bağırırım. Ben onun ayağı, eli, toprak üzerindeki gölgesiyim. Eğil." Delikanlının başının tepesini buldu, kutsal yağı döktü. "Senden nefret ediyor, seni istemiyor. Bir başkasını seviyorum ama efendinin yeli üzerimden geçiyor. Ben istemeden elimi kaldırıyor, başının tepesine peygamber yağını döküyorum." "Davut, Yudealıların kralı oldu. Davut, Yudealıların kralı oldu. Davut, Yudealıların kralı oldu." Kutsal tepsiyi taşlara fırlattı. Testi parçalandı. "Aynı şekilde sen de benim yüreğimi parçaladın efendim. Artık yaşamak istemiyorum." Göğün derinliklerinden 7 karga koştu, ona doğru alçaldılar ve beklediler. Peygamber yeşil sarığını kefen olarak yere serdi. Cesaret bulan kargalar yaklaştı. Peygamber alacalı çullarla yüzünü örttü ve bir daha kımıldamadı. "Tanrı'ya karşı boşuna direnen bu insan görüntüsüyle uykuya daldım ve kendimi hiç direnmeden görünmez ellere teslim ettim. Öylesine korkmuş olduğum bir gece böylece düşsüz ve mutlu geçti." 23. ayrımın sonu. Sayfa 303.